Ayrım 63 Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 681. Jim ile Mansur Dorian'ın entarisini çıkardı. Altında sadece beyaz bir peştemal vardı. Teninin güneş görmeyen yerleri krema gibi beyaz ve pürüzsüzdü. Zeyn'in entarisini de aynı anda onun yardımcısı çıkardı. O da sadece peştemalıyla kalmıştı ve teninin rengi eski fil dişine benziyordu. Dorian Zeyn'in ondan sadece 2 yaş büyük olduğunu biliyordu. İkisi de 40'lı yaşların ortalarındaydı ve ilerleyen yaşlarının bedenleri üzerindeki etkileri hemen göze çarpıyordu. Saçlarında ve sakallarında gri teller vardı ve karınları eskisi gibi dümdüz değildi. Bununla birlikte ringe girerken hareketleri güçlü ve zarif, kasları sert ve belirgindi. Zeyn'in topallayışı bile onun için bir engel gibi görülmüyor, aksine hareketlerine bir sinsilik katıyordu. Boyları neredeyse eşitti ama iri kemikli geniş omuzlu Zeyn Dorian'dan daha ağırdı. İkisi de çocukluklarından itibaren savaşçı eğitimi almıştı. Ama o güne dek sadece bir kez dövüşmüşlerdi. O zaman ikisi de çocuktu ama o tek dövüş hayatlarını değiştirmişti. Aralarında bir kol boyu mesafe vardı. İkisi de konuşmuyor, dikkatli gözlerle rakibini tartıyordu. Rahmet aralarına girdi. Elinde örümcek ağı gibi hafif, çelik kadar sağlam ipek bir kordon vardı. Uzunluğunu dikkatle ölçmüş, ringin yarı çapından 5 adım kısa olmasına özen göstermişti. Önce Zeyn'in yanına gitti. Solak olduğunu çok iyi biliyordu ama formalite icabı sordu. Hangi el? Zeyn cevap vermeye tenezzül etmeyerek sağ elini uzattı. Rahmet kordonun ucunu uzatılan bileğe sıkıca bağladı. Bir denizci olduğu için düğümler konusunda ustaydı. Attığı düğüm ne gevşeyecek ne sıkılaşacaktı. Çelik bir kelepçe gibi sağlamdı. Rahmet kordonun diğer ucunu tutarak Dorian'ın yanına geldi. Dorian ona sol bileğini uzattı ve Rahmet kordonun diğer ucunu bağlayarak aynı düğümü attı. Artık iki hasım birbirine bağlıydı. Onları sadece ölüm ayırabilirdi. ''Kılıçlarınız hazır.'' dedi Rahmet. İki adam da arkalarında duran kılıçlara baktılar. Kordon ikisinin de silahını aynı anda almasına izin vermeyecek kadar kısaydı. ''Boruların ötüşü dövüşü başlatacak ve sadece ölüm son verecek.'' dedi Rahmet. Sonra 4 kabile şefiyle birlikte ringden ayrıldılar. Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Rüzgar bile durmuş, martılar seslerini kesmişti. Rahmet kale duvarı üzerindeki askerlere bakarak elini kaldırdı. Adam boruyu dudaklarına götürdü. Rahmet elini indirince borunun tiz sesi tepelerin eteklerinde yankılandı. Ringin çevresinde birikmiş bütün adamlar coşkuyla haykırdı. Ringdeki 2 rakip hiç kıpırdamıyordu. Hala birbirlerine bakıyorlar, aralarındaki kordonu gergin tutarak rakibin gücünü ve ağırlarını tartmaya çalışıyorlardı. Diğerini çekmeden kılıçlarına ulaşmaları imkansızdı. Kordonu sessizce çekmeye devam ettiler. Dorian aniden öne fırladı. Zeyn kordonun gevşemesiyle geriledi, sonra hemen dönerek kılıcını almaya davrandı. Dorian sakat tarafından dönen rakibinin hareketlerindeki hafif ağırlığı fark etmişti. Zeyn'e doğru koştu. Bu arada kordonu toparlıyordu. Ringin ortasına vardığında kordonun yarısı elindeydi. Bu şekilde tüm ringe hakim bir pozisyon elde etmiş ama çok değerli mesafeyi feda etmek zorunda kalmıştı. Zeyn kılıcının kabzasına uzandı. Dorian kordonun tuttuğu kısmını bileğine sıkıca dolayarak duruşunu sağlamlaştırdı. Sonra kordonu öylesine şiddetli çekti ki Zeyn hızla gerileyerek sakat tarafına doğru dönmek zorunda kaldı. Dengesini bir an için kaybetmişti. Dorian onu itti ve kordonun bir kol boyuna eşit bölümünü daha toparladı. Sonra çekiş açısını aniden değiştirdi. Kendini dayanak noktası yaparak Zeyn'i döndürdü. Merkez kaç kuvvetini kullanarak Zeyn'i ringin hemen dışındaki çekilmiş kılıcıyla bekleyen cellatlardan birinin üzerine fırlattı. Ringin dışına çıkacağını fark eden Zeyn son anda sağlam bacağından destek alarak karşı koymayı başardı. Beyaz küllere çarparak havalanmalarına sebep olmuş ama ringin içinde kalabilmeyi başarmıştı. Cellat kılıcını havaya kaldırmış, indirmeye hazır halde hemen arkasında bekliyordu. Kordon gevşemiş, Dorian gerginliğin verdiği avantajı kaybetmişti. Ringin sınırına 1 metre uzaklıktaki Zeyn'e omuz atmak ve küllerin dışına itebilmek için hızla öne atıldı. Hamlesini gören Zeyn duruşunu sağlamlaştırdı ve darbeyi karşılamak için omzunu düşürdü. Vücutlarındaki tüm kemikleri sarsan bir şiddetle çarpıştılar ve birbirlerine kenetlendiler. mermerden oyulmuş gibi duruyorlar, harcadıkları çaba yüzünden homurdanarak birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Dorian avucunun alt kısmını Zane'in çenesine dayamış, başını geri itmeye çalışıyordu. Zane'in sırtı yavaşça büküldü ve cellat sınırı geçer geçmez öldürücü darbeyi indirebilmek için yaklaştı. Tıslar gibi bir nefes alan Zane bütün gücünü topladı. Yüzü harcadığı çaba yüzünden kararmış gibiydi. Sırtını yavaşça düzeltti ve Dorian'ı iterek bir adım geriletmeyi başardı. Gürültü kulakları sağır edecek kadar yüksekti. Askerler ve Dorian'ın adamları haykırıyor, Beşvayon'un savaşçıları assegailerini kalkanlarına vuruyordu. Zane rakibinden ağır olmasının avantajını kullanarak omzunu Dorian'ın koltuk altına doğru indirdikten sonra aniden yukarı doğru itti. Ayakları bir andığına yerden kesilen Dorian dengesini kaybetmişti. Çıplak ayak tabanları toprağın üzerinde kayıyordu. Bir metre sonra bir metre daha geriye sürüklendi. Zane'in itişine var gücüyle karşı koymaya çalışıyordu. Zane aniden geriledi. Dorian dengesini kaybederek öne doğru sarsak birkaç adım attı. Zane topal ayağına rağmen bir kertenkele gibi hızla kılıcının toprağa saplı olduğu yere gitti. Dorian onu tekrar durdurabilmek için gevşek kordonu yakaladı ama daha gerginleştiremeden Zane kılıca uzanmış, kabzasını sıkıca kavramıştı bile. Dorian onu geri çekince Zane hiç karşı koymadı ve kılıcının ucunu rakibinin boğazına hedefleyerek üzerine atıldı. Dorian eğilerek saldırıyı savuşturdu ve birbirlerinin etrafında dönmeye başladılar. Hala ipek kordonla birbirlerine bağlıydılar. Zane sessizce gülüyordu ama gülüşünde neşeden eser yoktu. Dorian'a saldıracakmış gibi yaparak yana çekilmeye zorladı. Kordon gevşer gevşemez Dorian'ın yerde sapı olan kılıcına doğru ilerledi. Dorian'ın kordonu çekip gerginleştirmesinden önce ikinci kılıcı yerden çekip aldı. Artık iki kılıcı vardı, Dorian'a döndü. Zane'in rakibini ringde takip edişini izleyen kalabalığın üzerine korkunç bir sessizlik çökmüştü. Cellatlar Dorian'ın hemen yakınında duruyor, küllerin ötesine geçeceği anı bekliyordu. Hasmını dikkatle izleyen Dorian, solak olan Zane'in sağ elinde büyük bir ustalıkla kullanabildiğini fark etti. Zane bunu ispatlamak istercesine sağ elindeki kılıçla Dorian'ın başına doğru bir hamle yaptı. Dorian bu hamleden kaçınca hemen sol elindeki kılıcı savurdu. Dorian bundan kaçamadı. Yana çekilmek için elinden geleni yapmasına rağmen kılıcın ucu kaburgalarını çizdi. Kanı gören kalabalık hayal kırıklığı ve öfkeyle ulumaya başladı. Mansur Jim'in kolunu öylesine sıkıyordu ki tırnakları kuzeninin derisine gömülmüştü. Yaralandı, buna bir son vermeliyiz. Olmaz kuzen, dedi Jim yumuşak sesle, müdahale edemeyiz. Ringdeki iki adam birbirlerinin etrafında dönmeye devam ediyordu. Kordonun gevşek kısmı hala Dorian'ın elindeydi. Zane öldürme hevesiyle yanıp tutuşuyor, gözleri parlıyor, dudakları kıpırdıyordu. Dökülsün tüm kanın domuz. Son damlası da bedenini terk edince vücudunu 50 ayrı parçaya böleceğim ve ülkenin 50 ayrı köşesine göndereceğim. İhanetin bedelinin ne olduğunu herkes görsün. Dorian cevap vermedi. Kordonun ucunu sağ eliyle hafifçe tutuyordu. Tüm dikkatiyle Zane'in gözlerine bakıyor, bir sonraki hamlesini belli edecek bir işaret arıyordu. Topal ayağı üzerindeyken saldıracakmış gibi bir hareket yapan Zane, sonra hemen ağırlığını sağlam bacağına verdi. Bu tam da Dorian'ın beklediği hareketti. Kordonu iki yerinden birden kavradıktan sonra gevşek kısmı kırbaç gibi kullanarak Zane'in suratına vurdu. İpek kordon Zane'in sağ gözüne öyle bir şiddetle çarptı ki kan damarları bir anda patladı, göz bebeği ve korneası çatladı. Göz küresi bir anda pembe jöleye dönmüştü. Zane kız sesini andıran tiz sesiyle çığlık attı. Her iki kılıcı da bırakarak elleriyle yaralı gözünü örttü. Ringin ortasında tek gözü kör olmuş halde çığlık çığlığa duruyordu. Dorian eğilerek kılıçlardan birini aldı. Bir dansçı gibi zarif hareketlerle doğruldu ve kılıcı hemen Zane'in karnına daldırdı. Zane'in çığlıkları bıçak gibi kesildi. Bir eli hala gözünün üzerindeydi. Diğer elini indirdi ve kan ile bağırsak gazlarının boşaldığı derin yarığı buldu. Sonra dizlerinin üzerine külçe gibi çökerek başını eğdi. Dorian kılıcını başının üzerine kaldırdıktan sonra hızla indirdi. Kılıç havayı yararken bir kumrunun ötüşü gibi yumuşak bir ses duyuldu ve sonra çelik iki omur arasına dalarak boynu kesti. Zane'in başı yere düşerek yuvarlandı. Kafasız bedeni bir anlığına dizüstü kaldıktan sonra öne kapaklandı. Kanlar kesik boğazından fıskiye gibi fışkırıyordu. Dorian eğildi ve Zane'in kafasını saçlarından tutup kaldırdı. Herkes gördüğü sahnenin etkisiyle susmuş olmuş, gözünü kırpmadan bakıyordu. Böylelikle Prenses Yasmine'nin öcünü almış oldum. Umma'nın fil tahtı da artık benimdir. Bütün adamlar hep bir ağızdan coşkuyla bağırdı. El Salil'e selam olsun, halifeye selam olsun. Beşvayo'nun savaşçıları ayağa fırlayarak krallarıyla birlikte haykırdı. Bayete, inkosi, bayete. Dorian başını eğdi ve yarasının verdiği bitkinlikle olduğu yerde hafifçe sallandı. Hala kan kaybediyordu ve Jim'le Mansur yanına koşup destek olmasaydı yere yıkılabilirdi. Yarı taşıyıp yarı destek olarak onu kaleye taşıdılar. Bütün mobilyalar boşaltılmıştı. Dorian'ı odasına götürüp çıplak zemin üzerine yatırdılar. Mansur buyruklarını bekleyerek eşikte duran Rahmet'e Zeynel Din'in özel doktorunu çağırmasını emretti. Adam doktoru bir an önce getirmek için uzaklaştı. Doktor yarayı temizleyip kat gütle dikerken Dorian cılız bir sesle Mansur ve Jim ile konuştu. Tom size bunu savaş sona ermeden söylemeyeceğine dair benden söz aldı. Sözümü tuttum. Artık size anlatabilirim. Kardeşimiz Guy adamlarımız kaleyi terk eder etmez silahlı bir birlikle kıyıya indi. Bir fırtına gibi kaleye daldılar. Guy hazine odasının boş olduğunu görünce kale duvarlarına çıktı ve araba izlerini gördü. Altını başka bir yere gönderdiğimizi anlamış olmalı. Zane o arada atlarını kıyıya çıkarmıştı. Guy 20 adamıyla birlikte atlara atlayıp arabaların peşine düştü. Arabaları ele geçirmeye niyetli olduğuna hiç şüphe yok. İki genç adam dehşetle dona kalmıştı. Konuşmayı ilk başaran Jim oldu. Kadınlar, küçük George'i, Tom olan biteni anlar anlamaz ufaklık ve adamlarını alarak Guy'ın peşinden gitti. Allah'ım deyin dedi Mansur, tüm bunlar dün olmuş. O zamandan bu yana neler olup bitti kim bilir. Neden bize daha önce söylemedin? Sebebini biliyorsunuz ama artık beni bağlayan bir söz yok. Mansur'a dönen Jim'in sesi ailesi için duyduğu endişeyle çatallaşmıştı. Benimle geliyor musun kuzen? Gitmeme izin veriyor musun baba? Elbette oğlum, Allah yardımcınız olsun. Mansur ayağa fırladı. Hadi kuzen, birlikte kapıya koştular. Jim dışarı çıkar çıkmaz bakkata seslendi. Ateş topu da yerle, hemen yola çıkıyoruz. Nehir geçidi kıyıdan güvenli bir uzaklıkta olmanın yanında çok da güzel bir yerdi. Serra'nın kamp yeri olarak orayı seçmesinin bir sebebi de buydu. Nehir dağlardan şelaleler oluşturarak iniyor, bu şelalelerin döküldüğü duru gölcükler balık kaynıyordu. Yüksek ağaçlar kamp alanını gölgeliyordu. Yaprakları arasındaki meyveler kuşları ve vervet maymunlarını ağaçlara çekiyordu. Tom Serra'ya tüm eşyaların fil dişleriyle birlikte kalenin birkaç kilometre ötesine inşa edilmiş depoya götürüleceğini söylemiş ama Serra değer verdiği tüm şahsi eşyalarını arabalara yükleyip yanında götürmekle ısrar etmişti. Ona göre Tom'un üzerine titrediği altın sandıklarının çok büyük bir önemi yoktu. Kamp alanına vardıklarında sandıkları arabalardan indirtmeye bile tenezzül etmemişti. Verity ile Louisa kibarca bu durumun emniyetini sorgulayınca gülmüştü. Boşuna çaba, nasıl olsa kaleye dönüşümüzde tekrar yüklenecekler. Öte yandan kampı evlerini aratmayacak konforlu bir yer haline getirmek için eline geleni ardına koymamış, telaşla oradan oraya koşturmuştu. Kamp alanına bir mutfak bile kurdurmuştu. Çatı sazlarla ustaca örülmüş, zemin sertleşen killi toprakla sıvanmıştı. Serra'nın klavseni inşa edilen odanın baş köşesine yerleştirilmişti. Her akşam başında toplanıp şarkılar söylüyorlardı. Gün içinde gölcüğün başında piknik yapıyorlar, George'un suda balık gibi yüzmesini izliyorlar, yüksekten atlayıp suları olabildiğince sıçrattığında alkışlıyorlardı. Resim yapıyorlar, dikiş dikiyorlardı. Louisa, George'a asil yürek üzerinde binicilik dersleri veriyor, Verity ise Kur'an ve Ramayana çevirileri üzerinde çalışıyordu. Serra, George'u yanına alarak yabani çiçek toplamaya gidiyor, dönüşünde her birinin resmini ayrıntılarıyla çizerek defterine notlar düşüyordu. Verity Arcturus'taki kamerasından en sevdiği kitapları getirmişti. Kitapları yüksek sesle diğerlerini okuyordu. Kadınlar James Thompson'ın mevsimlerini hayran hayran dinlemişlerdi. Louisa bazı sabahlar George'u Serra'yla İntepe'ye bırakarak Verity ile birlikte ata biniyordu. Bu düzen George'un da işine geliyordu. Büyük anne Serra sonu gelmez bir bisküvi, kurabiye ve şekerleme kaynağı gibiydi. Ayrıca harika masallar anlatıyordu. İntepe George'un üzerine titriyor, ne isterse yapıyordu. Artık zamanın karısıydı ve ona iki oğul doğurmuştu bile. Bebeği hala emziriyordu. Zama George için küçük bir yay yapmış, bir sopayı da mızrak niyetine sivretmişti. George zamanının çoğunu kampta avlanarak geçiriyordu. Bir gün bir tarla faresi avlamayı başardı. Ama küçük hayvanın ölüm sebebi bir ok veya mızrak değildi. George'un ayaklarının altında dolaşma hatasını işlemiş, George da yanlışlıkla üzerine basmıştı. Günler neşe ve huzur içinde geçiyor gibi görünmesine rağmen üzerlerinde karanlık bir gölge vardı. Kahkahalar atarken aniden sessizleşiyorlar, arabaların arkalarında bıraktıkları izlere bakıyorlardı. Sevdikleri erkeklerin isimlerini söylediklerinde, ki bu oldukça sık oluyordu, hepsinin gözlerine hüzünlü bir bakış yerleşiyordu. Geceleri en ufak sesle hemen uyanıyorlar, yattıkları yerden birbirlerine sesleniyorlardı. ''Nal sesini duydun mu anne?'' ''Kendi atlarımızdan birinin sesiydi Louisa. Uyu artık, Jim yakında gelecek.'' ''İyi misin Verity?'' ''Senin kadar iyiyim. Mansur'u ise senin Jim'i özlediğin kadar özlüyorum.'' ''Haydi artık uyuyun kızlar,'' diye sakinleştirirdi onları Sarah. ''Onlar birer Courtney ve hepsi de çetin cevizdir. Yakında burada olurlar.'' Her 4 veya 5 günde bir Fort Auspice'dan bir atlı gelir, deri heybesinde onlara mektuplar getirirdi. Günlerinin en güzel anı onun kampa gelişi oluyordu. Her kadın adına yazılmış mektubu habercinin elinden kapıyor, arabasına koşup sessizce okuyordu. Sonra yüzleri mutlulukla kızarmış bir halde gülümseyerek arabalarından çıkıyor, aldıkları taze haberleri tartışıyorlardı. Sonra sonu gelmez uzun bekleyiş tekrar başlıyordu. İntepe'nin büyük babası Tegvane kampın gece nöbetçisiydi. Yaşı ilerlemiş olduğu için çok az uyuyor, görevini son derece ciddiye alıyordu. Mızrağını omzuna atarak ince bacakları üzerinde arabalar arasında dolaşıyor, gecenin sessizliğine dikkatle dinliyordu. Zama kampın idarecisiydi. Emri altında sürücüler ve silahlı adamlardan oluşan 8 kişi vardı. Küçük İzeze artık iyice büyümüş ve usta bir atıcı olmuştu. Nöbetçi çavuş oydu. İnkunzi Jim'in emirleriyle sığırları sahilden olabildiğince uzaklaştırmış, tepelerin ardına güvende olabilecekleri bölgelere götürmüştü. Niguni çobanlarla birlikte acil bir ihtiyaç anında hemen yardıma koşabilmek için yakınlarda bekliyordu. Kadınlar kampta geçirdikleri 28 günün ardından kendilerini güvende hissedebilmeliydiler. Ama hissetmiyorlardı. Geceleri huzur içinde uyuyabilmeleri gerekirdi ama uyuyamıyorlardı. Üzerlerindeki karanlık gölge bir türlü uzaklaşmıyordu. O gece Louisa'nın gözüne bir damla bile uyku girmedi. Işığın George'u rahatsız etmemesi için bir battaniyeyi paravan olarak asmış, yağ lambasının aydınlığında Henry Fielding okuyordu. Kitabı aniden bıraktı ve arabanın girişine yönelip seslendi. ''Bir atlı geliyor, mektupları getiriyor olmalı.'' Diğer arabaların içi birbiri ardına aydınlandı ve kadınlar inip mutfağın önünde toplanarak beklemeye koyuldu. Geceliklerinin üzerine şallarını almışlardı. Zama ile Tegvane ateşe odun atarken kadınlar kendi aralarında heyecanla konuşuyordu. Huzursuzluğu ilk hisseden Sera oldu. ''Birden fazla at var.'' Başını hafifçe eğerek dikkatle kulak kesildi. ''Bizimkiler mi yoksa?'' diye sordu Louisa hevesle. ''Bilmiyorum.'' ''Belki önlem alsak iyi olur.'' dedi Verity. ''Atla gelip gelişlerini gizlemedikleri için hemen dost olduklarını düşünmeyelim.'' ''Verity haklı Louisa. George'u al. Herkes mutfağa. Kim olduklarını görene dek kendimizi mutfağa kilitleyeceğiz.'' Louisa geceliğinin eteklerini toplayarak arabasına koştu. Uzun sarı saçları sırtında dalgalanıyordu. Oğullarını alan İntepe koşup geldi. Sarah ile Verity onları hemen mutfağa soktu. Askıdan bir tüfek alan Sarah eşikte durdu. ''Çabuk ol Louisa!'' diye seslendi endişeyle. Nal sesleri giderek yükseldi ve bir grup atlı karanlığın içinden çıktı. Kampa girerek atlarının dizginlerini çektiler. Atları kendi etraflarında dönüyor, kovaları ve sandalyeleri deviriyordu. ''Kimsiniz?'' diye seslendi Sarah sertçe. ''Bizden ne istiyorsunuz?'' Atlıların lideri öne çıktı ve yüzünün görülmesi için şapkasını geriye attı. ''İndir o tüfeği kadın, herkes açık alana çıksın, kontrolü ele alıyorum.'' Verity Sarah'a yaklaşarak fısıldadı. ''Bu baban, Guy Courtney.'' ''Verity, seni hain evlat, buraya gel, yaptıkların hesabını vereceksin.'' ''Onu rahat bırak Guy Courtney, Verity benim korumam altında.'' Guy onu tanıyınca acı acı güldü. ''Sarah Beatty, sevgili baldızım, görüşmeyeli uzun zaman oldu.'' ''Yeterince uzun değil,'' dedi Sarah sertçe. ''Soyadım artık Beatty değil, Bayan Tom Courtney oldum. Şimdi bizi rahat bırak ve defol.'' ''Öyle aşağılık bir herifle evli olmakla övünmemelisin Sarah. Ayrıca bu kadar çabuk gidecek değilim. Sizde benden çalınmış şeyler var, altınlarım ve kızım. Onları geri almaya geldim.''
''Onları el sürmeden önce cesedimi çiğnemek zorundasın.''
Hiç sorun değil. Bir kahkaha atarak Peters'a döndü. Adamlara arabaları aramalarını söyle. Dur dedi Serhat tüfeğini doğrultarak. Ateş et de görelim dedi Gay. Bunun yapacağın son şey olacağını temin ederim. Sera kararsızca duraksarken Gay'ın adamları atlarından inip arabaları aramaya koyuldu. Bir adam bağırdı ve Peters Gay'a döndü. Altını bulmuşlar. Bir çığlık duyuldu ve iki Arap Louisa'yı arabasından dışarı sürükledi. George kucağındaydı ve kurtulmak için çırpınıyordu. Bırakın beni, bebeğime dokunmayın. Kim bu piç diye soran Gay eğilip George'u tek kolundan tutarak Louisa'nın kucağından çekip aldı. Sonra ateşin üzerinden Sera'ya baktı. Bu ufaklığın kim olduğunu biliyor musun? Verity Sera'nın geceliğini telaşla çekiştirerek fısıldadı. Senin için ne kadar değerli olduğunu öğrenmesine sakın izin verme. Yoksa onu hiç acımadan çıkarları için kullanır. Demek sevgili kızım düşmanlarımla işbirliği yapıyor. Çok ayıp kızım. Gay'ın bakışları tekrar Sera'ya döndü. Bembeyaz kesildiğini fark edince yüzünde buz gibi bir gülümseme belirdi. Demek bu velet hiçbir şeyin değil Sara. O halde ondan kurtulalım. Eğrinin üzerinde eğilerek çocuğu kamp ateşinin üzerinde tuttu. Alevlerin sıcaklığını çıplak bacaklarında hisseden George acıyla ağlamaya başladı. Louisa da onunla birlikte feryat etti. Verity bağırdı. Hayır baba bırak onu. Hayır Gay dur. Sera'nın sesi hepsine baskın çıkmıştı, öne atıldı. O benim torunum, lütfen canını yakma. Ne istersen yapacağız, yeter ki onu bırak. Bu çok daha mantıklı bir yaklaşım. Gay çocuğu alevlerin üzerinden çekti. Onu bana ver Gay dedi Sera kollarını uzatarak. Lütfen Gay. Lütfen Gay diye onu taklit etti adam. Aferin böyle medeni ol işte. Ama maalesef fikrinizi değiştirmemeniz için küçük George'u yanımda tutmam gerek. Şimdi bütün hizmetkarlarınızın silahlarını bırakmalarını ve saklandıkları yerden ellerini başlarının üzerinde tutarak çıkmalarını istiyorum. Hemen emri ver. Zama, Tekvane, İzeze, hepiniz söyleneni yapsın diye emretti Sera. Adamlar arabaların ve ağaçların arkasından gönülsüzce çıktı. Gay'ın adamları hemen tüfekleri topladı, adamların ellerini arkalarından bağladı ve uzaklaştırdı. Şimdi sen Sera, Verity ve şu diğer fahişe, Louisa'yı gösterdi. Kulübeye girin. Ufaklığın yanımda olduğunu unutmayın. George'un yanağına öyle bir çimdik attı ki çocuk acıyla ağlamaya başladı. Adamların kulübelere doğru sürüklediği kadınlar çırpınarak kurtulmaya çalışıyordu. Kapı üzerlerine sertçe kapandı ve önünde iki adam nöbet tutmaya başladı. Gay atından inerek dizginleri adamlarından birine fırlattı. Kolundan tuttuğu George'u yanında sürüklüyordu. Çocuk bağırarak ağlamaya başlayınca eğilip dişleri birbirine çarpana, nefesi kesilip daha fazla bağıramayana dek şiddetle sarstı. ''Kes sesini seni küçük domuz, yoksa ben kesmesini bilirim.'' Doğrulup Peters'a seslendi. ''Altın sandıklarını indirmelerini söyle, içindekileri bizzat kontrol etmek istiyorum.'' Adamlarının ağır sandıkları arabalardan indirip kapaklarını açmaları Gay'ın sandığından uzun sürdü. Ama pırıl pırıl parlayan külçeleri gördüğünde tüm sabırsızlığı uçup gitti ve yüzünde huşu dolu bir ifade belirdi. ''Hepsi burada.'' diye fısıldadı rüyadaymışçasına. ''Bir gramı bile eksik değil.'' Sonra çömeldiği yerden kalktı. ''Artık tek yapmamız gereken hepsini güvenli bir şekilde gemiye yüklemek. Bu arabalardan en az ikisine ihtiyacımız olacak.'' George'u kolunun altına tıkıştırarak silahlı adamların gözetiminde bir köşede toplanmış olan hizmetkarlara doğru yürüdü. ''Arabaların sürücüleri hangileriniz?'' Adamlar öne çıkınca buyurdu. ''Öküzleri getirip şu iki arabaya koşun. Adamlarımın gözü üzerinizde olacak. Çabuk olun. Bir numara yapmaya kalkarsanız vurulursunuz.''
63. Ayrımın Sonu Sayfa 692.